SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Türkçe listeners. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 18 Ekim 2024 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in Melbourne'deki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Orta Doğu'daki en son gelişmelere bakacağız. Programın ikinci yarısındaysa gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündemini inceliyoruz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Seda Arcan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Kuzey bölgesinde cezai ehliyet yaşı düşürüldü. İsrail yönetimi Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü söylüyor. Türkiye'de 2025 bütçesi meclise sunuldu. Bölgesinde parlamentonun ilk haftasında yapılan oylamanın ardından artık 10 yaşındaki çocuklar hapis cezasıyla karşı karşıya gelebilecek. Kuzey bölgesinde cezai ehliyet yaşı 12'den 10'a düşürüldü. Değişiklik, yeni seçilen Country Liberal Partisi tarafından savunulan yasa tasarısı çerçevesinde yapıldı. Kabul edilen yasa teklifinde kefalet yasalarının zorlaştırılması ve polise okul öğrencileri üzerinde bıçak araması yapabilmesi yetkisinin verilmesi de yer alıyor. Daha önce iktidarda olan İşçi Partisi hükümeti cezai sorumluluk yaşını 10'dan 12'ye çıkarmış ve bu durum yerli halkları tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Kuzey Bölgesi Başbakanı Lia Finocchiaro, yaşın düşürülmesinin uzun süre ciddi ve şiddet içeren suçlar geçmişi olan çocukları hedef aldığını ve suçlu gençlere eğitim programlarının daha iyi kullanılmasını sağlayacağını söyledi.
And what we know is reverting to a system where it is the judge's discretion around what to do.
Kuzey Bölgesi Başbakanı 10 ve 11 yaşındaki bir çocukla ne yapılacağı konusunun hakimin takdirine bağlı olduğu bir sisteme geri dönmenin, yetkililerin bu çocukların hayatlarının erken dönemlerinde müdahale etmeleri için çok daha iyi fırsatlar yarattığını biliyoruz diye konuştu. Hazine Bakanı Jim Chalmers, Yeşiller Partisi'nin negatif gearing sisteminin kaldırılması talebine yanıt verdi. Negatif gearing adı verilen sistem, kiralık emlak yatırımı olanların kullandığı bir avantaj. Negatif gearing yasalarıyla yatırım amaçlı alınan gayrimenkullere vergi indirimi uygulanıyor. Yeşiller, negatif gearing konusunda yapılacak reformların Avustralya'daki 292 bin kiracının ev sahibi olmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Dr. Charms, ABC'ye verdiği demeçte, Yeşiller Partisi daha fazla kişinin ev sahibi olmasını isteseydi, hükümetin satın alma yardımı tasarısına destek verirdi diye konuştu.
I've seen advice on negative gearing over the course of the last couple of years, but
Hazine Bakanı reformun daha fazla kiracının mülk sahibi olmasına izin vereceğini öne süren raporları gördüğünü, ancak Yeşiller tarafından yaptırılan gerçek analizi görmediğini söyledi. Federal hükümet ilk ev alıcılarının daha düşük bir depozitoyla bir mülk satın almalarına olanak tanıyan satın alma yardımı yasasını parlamentodan geçirmek için Yeşillerin desteğini istiyor ve bu konuda müzakereler sürüyor. Ancak Yeşiller Partisi konut sözcüsü Max Chandler Mather, partisinin negatif gearing reformu konusunda hükümetten bir hareket görmek istediğini söyledi. Federal hükümet, muhalefetin son istihdam verilerini yorumlamakta aceleci davrandığını öne sürdü. Eylül ayı iş gücü rakamları ilk tahminlerin üzerinde gerçekleşti. 61.400 kişi işe girerken işsizlik oranı %4,1'de sabit kaldı. Eğitim Bakanı Jason Clare, Kanal 7'ye verdiği demeçte 2022'den bu yana 1 milyondan fazla pozisyon yaratıldığını belirterek sonuç olarak istihdam verilerinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.
Well, this is a million new jobs. There's nothing more important than having a job.
Hiçbir hükümet bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar çok iş yaratmadı ve muhalefetin son iki yılda 1 milyon yeni iş yaratıldığı gibi iyi haberler hakkında bu kadar olumsuz yorumlar yapabilmesi beni şaşırtıyor diye konuştu Jason Clare. Federal muhalefet, yaratılan iş pozisyonlarının yaklaşık %70'inin hükümet tarafından finanse edilen pozisyonlarda olduğunu söyleyerek 1 milyon iş yaratıldığı ifadesine karşı çıkıyor. Muhalefet lider yardımcısı Susan Ley, istihdam rakamlarının daha yakından incelenmesi gerektiğini söyledi.
But when you drill down into these figures, what you find is that more and more Australians are taking on part-time work.
Ancak bu rakamları derinlemesine incelediğinizde giderek daha fazla Avustralyalının yarı zamanlı çalıştığını görürsünüz, diyen Susan Ley, çalışanların sadece geçimlerini sağlamak için daha fazla saat harcadıklarını belirterek, Noel yaklaşırken Avustralyalıların giderek finansal olarak daha da geriye düştüğünü görmek beni endişelendiriyor diye konuştu. Yeni bir veri Avustralya'da kiralanabilecek konut sayısının peş peşe 3. aydır düştüğünü ortaya koydu. En son yayınlanan PropTrack Pazar İçgörü raporu yılın ilk yarısında görülen kiralık konut bulma koşullarındaki rahatlamanın sona erdiğini gösteriyor. Eylül ayında Sydney'de kiralık konut oranı %1,56'ya düşerken Melbourne, Adelaide ve Darwin'de ise kiralanmaya açık konut sayısı değişmedi. Bu sabah Sydney'in batısında bir erkeğin kolundan vurulmasının ardından polis soruşturma başlattı. Yetkililer 29 yaşında bir kadının Homebush'taki dairesine baskın düzenledikten sonra olay yerinden kaçan 3 silahlı adamı arıyor. Yine Sydney'de polis bir erkeği bir futbol maçında Nazi selamı vermekle suçluyor. 36 yaşındaki erkeğin Nisan ayında Sydney'deki Moor Park'ta bir futbol maçı sırasında bir grup insana Nazi selamı verdiği iddia ediliyor. Zanlı kefaletle serbest bırakılırken mahkeme Kasım ayında görülecek. Victoria'da yetkililer halkı bugün eyalet çapında beklenen ani sel, büyük parçalı dolu yağışı ve yıkıcı rüzgarlar da dahil olmak üzere gök gürültülü fırtınalara karşı uyardı. Halka gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiye ediliyor. İtfaiye şefi Steve Solomon, astım ve saman nezlesine yatkın kişilerin gök gürültülü fırtına kaynaklı semptomlara karşı önlem almasını istedi. İtfaiye şefi devrilen elektrik hatlarına karşı da uyardı. Güvende olduğunuzdan emin olun. Fırtına ile beraber gelen hava koşulları nedeniyle elektrik hatlarının devrilmesi mümkün. Elektrik hatlarının yanına yaklaşmayın, devrilen elektrik direklerini taşımaya kalkmayın. Çünkü hala elektrik olabilir üzerlerinde diye konuştu itfaiye yetkilisi. Kral Charles ve Kraliçe Camilla taç giymelerinden sonraki ilk ziyaretleri için Avustralya'ya doğru yola çıktı. Akşam saatlerinde ülkeye varacak kraliyet çifti için Sydney Opera binasının ışıkları yakılacak. Kral ve kraliçe Avustralya'da 5 gün kalacaklar. Dünya haberlerine baktığımızda İsrail Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Gazze şeridinde öldürüldüğünü söylerken Dışişleri Bakanı İsrail Katz bunu tüm dünya için bir zafer olarak nitelendirdi. Yahya Sinwar'ın Gazze şeridinin güneyindeki Tal el Sultan bölgesinde düzenlenen bir operasyonda öldüğü anlaşılıyor. İsrail medyası bu baskının Sinwar'ı şans eseri yakalayan rutin bir operasyon olduğunu bildirdi. 7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirilen Aksa Tufanı operasyonunun sorumlusu olarak kabul edilen Yahya Sinwar, Hamas'ın yeni lideri olmuştu. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Sinwar'ın ölümünün bir fırsat olduğunu söyledi.
Sinwar was a terrorist who caused untold suffering to so many people and his violent
Sinwar çok sayıda insanın ölümünden sorumlu bir teröristti. Yarattığı şiddet, soykırım döneminden bu yana yaşanan tek bir günde en fazla Yahudinin öldürülmesiyle sonuçlandı diye konuşan Wong, ateşkes çağrısını ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısını yineledi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendilerine karşı cephede 10 bin Kuzey Kore askerini konuşlandıracağını öne sürdü. Zelenski'den önce de Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşı için Rusya'ya askeri destek vereceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Türkiye haberlerine geçelim. 2025 yılı Türkiye Bütçe Kanunu teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla meclise sunuldu. Bütçede Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin geçen sene olduğu gibi 6 bakanlığın bütçesini geride bıraktığı görüldü. Diyanet'in geçen sene 91 milyar 824 milyon lira olan bütçesi %41 oranında artışla 130 milyar 119 milyon liraya yükseltildi. Böylece Diyanet bütçesi Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları bütçelerini geride bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dün yaptığı toplantının ardından politika faizini %50'de sabit tuttu. Merkez Bankası üst üste 7. toplantısında da faizlerde bir değişikliğe gitmemiş oldu. Bir süredir gündemde olan çözüm süreci konusunda cezaevindeki HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek'ten açıklama geldi. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan cezaevinde bulunan iki eski lideri ziyaret ettikten sonra partiden bir açıklama yapıldı. Açıklamada iki eski liderin çözüm sürecinin başlaması için öncelikle İmralı tecritinin kaldırılmasını istedikleri vurgulandı. Dünkü bültenimizde CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir davadan ötürü zorla getirilme kararı verildiği haberini vermiştik. CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın şikayeti nedeniyle verilen zorla getirilme kararı dün kaldırıldı. İstanbul'da bebek hastaları anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine gönderip haksız kazanç edindikleri ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları ortaya çıkan 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede şüphelilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan fazla para kazanabilmek için bebek hastaların yatış süresini uzattığı, bazılarının sağlık durumunun normalden daha kötü gösterildiği, bazı hasta yakınlarından para alındığı ve bebeklerin ölümüne yol açtıkları iddia edildi. Sivas'ta dün 4.7 ve 4.1 şiddetinde olmak üzere iki ayrı deprem meydana geldi. Şehirde eğitime ara verildi. Bir gün önce de Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik, Avrupa Yakası dizisinde Kubilay karakteriyle tanınmıştı. Oyuncu iki gün önce hastaneden yaptığı bir sosyal medya paylaşımında sağlık durumunun iyi olmadığını duyurmuştu. Döviz kuruna bakalım. 18 Ekim tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 22 lira 90 kuruştan, 66 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, haber bültenimizin içinde de değindiğimiz gibi bugün astım ve alerji riskinin yoğun olduğu bir gün. Sıcaklıklara bakacak olursak başkent Canberra yağışlı ve fırtına ihtimali var 21 derece. Sydney yağmurlu 26, Melbourne zaman zaman yağmurlu ve fırtına ihtimali söz konusu 24 derece. Adelaide yağışlı ve 20, Perth kapalı 23. Hobart'ta yağmur öğleden sonra hafifleyecek 18. Brisbane geç saatlerde sağanak yağışlı 29. Ve Darwin ise parçalı bulutlu ve 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den 18 Ekim 2024 haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.
Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. SBS Audio uygulamasınıza cep telefonunuza indirebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle: Amerika Birleşik Devletleri'nin insani yardımlar için yaptığı uyarıdan 2 gün sonra 50 yardım kamyonu Gazze'ye ulaştı. Bu gösteriyor ki Joe Biden bir telefonla Netanyahu'nun Orta Doğu'da devam ettirdiği vahşeti durdurabilir. Bu da vahşetin tek sorumlusunun Joe Biden yönetiminin olduğunu gösteriyor demiş. Ve Kral Charles yalnız Avustralya'nın değil İngiliz Milletler Topluluğu 16 ülkenin de kralı yanında sadece 2 veya 3 korumasıyla halkın arasına girmesi gelmiş geçmiş en mütevazi kral bence kendisine hayranlığımla hoş geldin diyorum. Evet, Avustralya'nın devlet başkanı Kral Charles eşi Kraliçe Camilla ile bu akşam itibariyle Avustralya'ya varıyor. 5 gün boyunca Avustralya'da kalacak, sonra Samoa'ya gidecek. Programın ilerleyen dakikalarında Kral Charles'ın Avustralya ziyareti ve bunun anlamı konusunda sizinle bir bölüm paylaşacağız. Yenişehir yorumumuzu dinleyicimiz Galatasaray Lisesi mezunu Ermeni asıllı Türk-Amerikan çifte vatandaşı Daron Acemoğlu'nun kazandığı ekonomi dalındaki Nobel ödülünden dolayı kendisini kutluyoruz demiş. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz.
Avustralya'da yakında sosyal medyada haberlere daha az yer verilecek. Bu nedenle SBS Audio uygulamasını indirmenin tam zamanı. Böylece sizin için önemli konularda SBS Türkçe podcastlarında yayınladığımız haberlerimize, söyleşilerimize, hikayelere ulaşabileceksiniz.
Sayın dinleyiciler, bugünün önemli haberlerinden biri Orta Doğu'dan gelmişti. Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldüğü bildiriliyor. Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldürüldüğü açıklandı. İsrailli askerlerin kazara Sinwar'la karşılaştığı bildiriliyor. Sinwar'ın ölümü bazıları tarafından memnuniyetle, bazıları tarafından da protestolarla karşılandı. Geçen yıl 7 Ekim'de gerçekleşen Hamas saldırısından beri saldırının mimarlarından Yahya Sinwar İsrail'in hedefindeydi. Geçenlerde Hamas'ın lideri olarak açıklanan Sinwar'ın ölümü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından açıklandı.
Today, the mastermind of this day of sheer evil is
not... Lanetli saldırıyı planlayan kişi bugün artık yok. Yahya Sinwar öldü. İsrail'in cesur askerleri tarafından Refah'ta öldürüldü diyor. İsrail ordu sözcüsü Amiral Daniel Hagari, Sinwar'ın Gazze'nin kuzeyine kaçmak için sığındığı tünelden çıktığını düşündüklerini söylüyor. İsrail askerlerin kazara Sinwar'la karşılaştığı sanılıyor. Çatışma sonrası yıkıntılar arasında cesedin İsrail tarafından en fazla aranan kişiye ait olduğu ortaya çıkmış. Sözcüye göre bunun bir önemi yok.
For the past year, Sinwar tried to escape justice.
Son bir yıldır Sinwar adaletten kaçıyor ve başarısız oldu. Onu yakalayıp adaleti sağlayacağımızı söylemiştik ve bunu başardık diyor. Sinwar'ın ölümü bazı yerlerde protestolara neden oldu. Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail Büyükelçiliği önünde protestocular toplandı. Protestocular Sinwar'a bağlılık yemini ediyor. Ancak Sinwar'ın ölümü İsrail ve bazı yerlerde sevinçle karşılandı. Britanya Başbakanı Keir Starmer, Sinwar'ın ölümü yüzünden matem tutmayacaklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da Sinwar'ın ölümünü memnuniyetle karşıladı. Dünya için iyi bir gün diyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sürpriz olmadığını söyledi.
We got this information when we were in the meeting. I take note.
Bu haberi toplantıdayken aldık. Bu kişinin büyük acıların sorumlusu olduğunu not düşmek isterim diyor. Avustralya'da Başbakan Anthony Albanese, Sinwar'ı İsrail halkının ve dünyada barış isteyen herkesin düşmanı olarak nitelerken, ana muhalefet lideri Peter Dutton, Sinwar'ın ölümünden dolayı dünya daha güvenli diye konuştu. Hamas lideri İsmail Haniye'nin Temmuz ayında İran'ın başkenti Tahran'da suikastle öldürülmesinden sonra örgütün başına geçen Sinwar'ın ölümü sonrası Netanyahu, Hamas'a silah bırakma çağrısında bulundu.
This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and
bu savaş yarın sona erebilir. Hamas silahlarını bırakırsa ve elinde kalan 23 ülkeden 101 rehineyi bırakırsa biter. Rehineler sadece İsrail vatandaşı değil, diğer birçok ülkenin vatandaşı. İsrail onların özgürlüğü için elinden geleni yapıyor. Rehinelerimizin geri gelmesini sağlayacak herkesi koruyacağız. Ancak rehinelere zarar verenlere de mesajımız şu: İsrail sizin peşinizi bırakmayacak ve adaleti sağlayacak diyor. Amerika Birleşik Devletleri Sinwar'ın ölümünü büyük bir başarı olarak görse de ölümle ilişkisi olmadığının altını çiziyor.
This was an Israeli operation. U.S. forces were not directly involved.
Pentagon sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, İsrail operasyonuydu, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin doğrudan bir ilişkisi yok açıklamasında bulundu. Rehine kurtarma operasyonları için az sayıda uzman İsrail ordusuna danışmanlık yapıyor. Başkan dediği gibi geçen yılın 7 Ekim gününden beri Amerikalı rehineleri tutan Sinwar ve diğer Hamas liderlerinin yakalanması için İsraillilerle beraber çalışıyoruz diyor. Avustralya'da Hazine Bakanı Jim Chalmers, ABC radyoya verdiği demeçte Sinwar'ın ölümünün bir dönüm noktası olacağını umduğunu söyledi.
We don't mourn for one second the death of a terrorist leader, but we do mourn.
Terörist liderin ölümüne bir saniye için bile matem tutmuyoruz, ancak kurbanlar için matem tutuyoruz. Ölümün savaşın sona ermesini sağlayacağını umuyoruz. Çünkü görmek istediğimiz şey ateşkes, Gazze'ye insani yardımın gitmesi ve rehinelerin serbest kalması diyor. Associated Press'in İsrail bürosu müdürü Joe Federman, Sinwar'ın ölümünün Hamas için büyük bir kayıp olduğunu söylüyor.
Sinwar was a strong leader and most of the group's leadership has been wiped out.
Sinwar güçlü bir liderdi. Savaş sırasında Hamas'ın liderlerinin çoğu öldürüldü. Aynı şey Hamas üyeleri için de geçerli. Hamas'ın henüz bir açıklama yok. Bir karar vermeleri gerekecek. Yeni bir lider seçmeleri gerekecek. Savaşmaya devam etmekle bir tür anlaşmaya varmak arasında da karar vermeleri gerekecek diyor. Sayın dinleyiciler, Fevzi Bey'in mesajı: Avustralya'nın Ukrayna'ya 46 tane tank göndermesi savaşta yanındayım mı demek istiyor? Anlamadım ben. Yazıklar olsun demiş Fevzi Bey. Avustralya çeşitli Rus yetkililere, oligarklara yaptırım da uyguluyor. Yani bu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ya da Rusya'nın Ukrayna'yı istilasında Avustralya'nın Ukrayna'nın tarafında olduğu belirgin. Hatta yani istiladan beri Avustralya Ukrayna'ya büyük yardım yapmış durumda. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.28'i gösteriyor. Yayınımıza Türkiye gündemiyle devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz.
Sadece sosyal medyanın size gösterdiğini değil, olayları her yönüyle öğrenin. Bütün haber ve söyleşilerimize SBS Türkçe internet sitesinden ulaşın. sbs.com.au/turkish'i sık kullanılanlara ekleyin.
Bu hafta gazeteci Yavuz Oğan'la çözüm süreci tartışmalarını ve Türkiye'nin kazandığı 3. Nobel'i konuştuk. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Daran Acemoğlu Nobel ödülü kazanan 3. Türkiye vatandaşı oldu bu hafta. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerle ilgili çalışmaları üzerine kazandı bu ödülü. Türkiye'de nasıl görüldü bu?
Daron Acemoğlu söylemi de çok ilginç. Sanki Türkiye'yi tarif eder gibi. Yani kurumlar değerlerini yitirirse, kurallar ortadan kalkarsa o ülkede kalkınma, ekonomik kalkınma da mümkün olmaz. İstenilen hızda olmaz biçiminde bir tez ve bu tezle ilgili çalışmaları neticesinde aldı. Tabii bu iktidar kanadının Cumhurbaşkanı tebrik etti Daron Acemoğlu'nu. İktidar kanadından da tebrikler geldi ama iktidarı destekleyenler pek içlerine sindiremediler. Yani alınan Nobel ödülünü emperyalizmin bir parçası olarak görenler, Nobel'in bir siyonizmin simgesi olduğunu söyleyenler gırla gidiyor Türkiye'de. Ama bir de tabii Ermeni kökenli bir Türk vatandaşı, onun da etkisi var. Böyle itirazlar da oldu ama özellikle muhalif kanatta, iktidara mesafeli olan kanatta büyük bir sevinç de yarattı. Ve Acemoğlu'nun tezinin Türkiye'ye bu kadar işte örtüşmesi, şu anda yaşadıklarıyla örtüşmesi de çok dikkat çekici bulundu.
Yavuz Bey, Türkiye'de son günlerde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'de yeni bir çözüm süreci mi başlıyor acaba?
Aslında ne olduysa 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında oldu. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. O konuşmadan sonra Devlet Bahçeli DEM Partili yöneticilerin ellerini sıktı ve ardından da yeni çözüm süreci tartışmaları başladı. Şimdi aslında bir anayasa tartışması zaten vardı. Bu yeni çözüm süreci tartışmaları da onunla beraber başladı diyebiliriz. Yani iç içe geçmiş iki tartışmadan bahsediyoruz burada. Peşinden Cumhurbaşkanı Erdoğan o elin kıymeti bilinmeli dedi. Yani Devlet Bahçeli'yi destekledi. Ardından Devlet Bahçeli çok enteresan bir çıkış yaptı. Ve Abdullah Öcalan yakalandığında Türk devletine her türlü hizmete varım demişti. Şimdi de silahları bıraktığını açıklasın PKK'nın diye bir çağrısı vardı Öcalan'a. Bu Devlet Bahçeli tarafından yapılınca tabii çok daha özel bir anlam ifade ediyor. Bütün bu gelişmeler DEM Parti tarafından da dikkatle takip edildi. Onlar da çözüm sürecine destek vereceklerini söylediler. Ya bir altyapı hazırlanmadan yapılmış girişimler gibi durmuyor. Ama iktidar partisi temsilcilerinin açıklamaları var. Yeni bir çözüm süreci olmaz. Geçmişte yaşananlar geçmişte kaldı. O zaman sorunlar başkaydı, çözümler başkaydı. O zaman bu işler yapılmasaydı, Kürtçe televizyon gibi, ana dilin serbest bırakılması gibi, bugün Türkiye Suriye gibi, Irak gibi olurdu. Değerlendirmeleri yapıldı. Şimdi sorunlar başka, çözümler de başka dediler ama hala bu sürecin, bir süreç olacak mı o belli değil. Sürecin içi eğer olacaksa nasıl doldurulacak belli değil. Sadece spekülasyonlar var. Herkes de özellikle DEM Parti'de ne öneriyorsunuz noktasında. DEM Parti cenahı özellikle İmralı'nın devreye girmesi gerektiğini ve bunun içinde tecridin kaldırılması gerektiğini, avukatlarıyla görüşmesine ya da ailesiyle görüşmesine izin verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu arada da bekliyorlar ne olacak diye. Beklerken de Selahattin Demirtaş'a bir ziyaretleri oldu. O ziyaret çerçevesinde de çözüme, barışa destek vereceğini Demirtaş'ın da ziyaret eden Demirlere aktardığı belirtildi yapılan resmi açıklamada. Şimdi tablo burada duruyor. Bütün muhalefet iktidarın ne yapmak istediğini tartışıyor. Herkes temkinli yaklaşıyor. Ahmet Türk mesela Kürtleri kandırmaya kalkarlarsa buradan bir sonuç alamazlar diyor. Niye kandırmaya kalkabilirler Kürtleri? Anayasa değişikliği için. Aslında kafalarda o var. Anayasa değişikliğinde 360 milletvekiline ihtiyacı var referanduma götürebilmek için eğer bir değişiklik yapılacaksa. Ve bu 360 milletvekili içinde DEM Parti'nin, çünkü CHP kapıyı kapatmıştı, İYİ Parti kapıyı kapatmıştı. DEM Parti'nin desteği 360'ı aşmak için Cumhur İttifakı'na ciddi bir kolaylık sağlıyor. Bu desteği alabilmek için de yeni bir çözüm süreci başlar mı sorusu herkesin kafasında var. Abdullah Öcalan bu çözüm sürecinin neresinde sorusu da var elbette. Çünkü 42 aydır avukatlarıyla ve ailesiyle görüştürülmüyor Abdullah Öcalan. Bu 42 ay içinde geçmişte olduğu gibi özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı vasıtasıyla bir takım görüşmeler gerçekleştirilmiş olabilir mi soruları da var. Önümüzdeki günlerde bunlar mutlaka ortaya çıkacak. Yani bir çözüm süreci tartışması devam ediyor ancak henüz içi boş. Yarın eğer iktidar dese ki biz çözüm sürecinden bahsetmedik, içerideki birlikteliği arttırmak için etrafımız ateş çemberi, onun için bu hareketleri yaptık dese buna söyleyecek çok bir söz yok. Ama bütün işaretler önümüzdeki dönemde biraz da uluslararası konjonktürün getirdiği zorunluluklarla bir çözüm sürecinin başlayacağını gösteriyor. Özellikle de Devlet Bahçeli'nin bu girişimlerinden bahsediyorum.
CHP'nin bu süreçte bir rolü olacak mı?
Tabii bütün bunlarda Cumhuriyet Halk Partisi nerede duruyor o da önemli. CHP biraz da CHP açısından sürpriz oldu bu. Bütün Türkiye sürpriz oldu. Bahçeli'nin Demirel'in elini sıkması ve sürecin başlaması. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bizi MHP'nin hapsettiği yerde olmayacağız dedi. Her türlü barış girişimine katkıda bulunuruz. Annelerin ağlamamasıdır bizim için asıl olan dedi. Özgür Özel böyle bir açıklama yaptı. Bununla da kalmadı. Aslında daha önce Güneydoğu'ya gidecekti. Ayağı kırıldığı için o seyahatleri iptal etmişti. O seyahatleri önümüzdeki haftaya koydu. Salı günü akşam Diyarbakır'a gidecek. Sonrasında Mardin, işte Van, Hakkari ve benzeri illerde bütün hafta boyunca, 6 gün boyunca temasları olacak Özgür Özel'in. Ve en kritik açıklamaları da orada yapması bekleniyor bu sürece ilişkin. Durduğu yer CHP'nin şöyle tarif ediliyor. Biz barış yönünde atılacak her türlü adıma destek veririz. Yapılan yanlışlarla ilgili uyarıları kamuoyunda yaparız. Ve bu sürece köstek olmayız biçiminde. Ama onlar da bu işin samimiyetine inanmıyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçilebilmesi için anayasanın değişmesi gerekiyor. Ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması gerekiyor. Bu iki opsiyonda da 360 milletvekiline ihtiyaç var. Ve şu anda iktidar partisinin 320 civarında milletvekili var. Onu 360'a tamamlamak için de ciddi bir destek ihtiyacı var. Yani çözüm süreciyle anayasa değişikliği talebi ya da hiç olmadı erken seçim, mecliste erken seçimi karar aldırarak Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasının yolunun açılması bir arada paralel bir girişim olarak görünüyor muhalefet tarafından. Samimiyetine inanılmadığı için de şu anda bir adım atılması söz konusu değil. Genelde de tavır şu şekilde, bir bakalım içini görelim ne yapmak istiyorlar bu dönemde. İşte etrafımız ateş çemberi dediler, İsrail tehdit, Türkiye açısından tehdit oluşturuyor dediler, saldıracak dediler. Bütün bunlar aslında iktidarın bir hazırlığı biçiminde değerlendiriliyor. Ve işte İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılardan sonra Türkiye'nin hemen Suriye sınırında oluşan PYD'den rahatsızlığı da ortada. Bütün bunlarla bir ilişkilendirme de var bu çözüm sürecini. Çünkü Türkiye kendi içinde Kürtlerle barışırsa Suriye'deki Kürtlerle de bir iletişim kurması söz konusu olabilir. Tıpkı Irak'ın kuzeyinde Barzani ekibiyle kurduğu ilişkiyi Suriye'de de kurabilir mi? Soruları da bu çerçevede devam ediyor. Ama neticeye baktığınızda iktidarın bir taşla iki kuş vurmak gibi bir hedefi olduğu, birinci kuşun da en önemlisi olduğu, onun da Cumhurbaşkanı'nın ya yeniden seçilmesinin önünü açmak ya da anayasa değişikliği de birden fazla seçilmesi için imkan tanımak olduğu muhalefet tarafından görünüyor. Neticede şu anda sadece Bahçeli'nin el sıkması, Demirel'in elini sıkması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ona destek vermesi ve yine Bahçeli'nin Öcalan'a işte PKK silah bıraksın çağrısı yapsın biçimindeki çağrısı söz konusu. Onun dışında bütün bu tartışmaların altını dolduracak çok bir şey yok. Özgür Özel Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek önümüzdeki hafta. DEM Partililer bir Demirtaş'la görüştüler. Şimdi Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın yeğeni, aynı zamanda DEM milletvekili. Onun Abdullah Öcalan'la görüşmek için bir talebi var. İktidar kanadından o görüşmenin gerçekleşebileceğine ilişkin işaretler geliyor. Eğer birisi gidip Öcalan'la görüşürse biraz daha buna ilişkin bir hazırlık var mı, bir altyapı hazırlanmış mı, Öcalan bu işin neresinde olacak, Kandil neresinde olacak gibi soruların yanıt bulması da mümkün. Ama dediğim gibi bütün bunları konuşmak için de henüz erken. Çok fazla spekülasyon var, çok az bilgi var elde ve o az bilgiyle dediğim gibi çokça spekülasyon yapılıyor.
Çözüm süreci dedikodusu dışında belirli bir ılımlı tutum var mı hükümet tarafından?
Şimdi bir taraftan çözüm süreci konuşuluyor ama bir taraftan DEM Parti'nin geçen hafta sonunda Diyarbakır'da yapmak istediği özgürlük mitingi engellendi. 200'ün üzerinde insan da gözaltına alındı orada. Diğer taraf, hatta bu miting yapıldığı için onun içinde, çünkü Öcalan'a da bir tecridin kaldırılması talebi de var. MHP'den de çok sert tepki vardı bu kısmına. Her ne kadar Öcalan'a çağrı olsa da bu kısmına da büyük tepki vardı. İşte Türkiye Partisi olması çağrısına olumsuz yanıt olarak algılanabileceğini bunun söyledi Devlet Bahçeli. Diğer taraftan hukuk alanındaki gelişmelere baktığınızda orada da bir yumuşama sinyali yok. Eğer bir çözüm olacaksa sadece Kürtlerle olmayacak. Herhalde diğer alanlarda da bir takım yumuşamaların olması beklenir. Mesela Gezi'de, mesela işte Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir hakaret davası açılıyor İstanbul'da. Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan talimatla ifade vermesi talebi Kılıçdaroğlu'nun avukatı tarafından reddediliyor İstanbul'daki hakim vasıtasıyla ve Kılıçdaroğlu'nun zorla mahkemeye getirilmesi kararı alınıyor. Bu da mesela muhalefete yaklaşım açısından bir farklılık olarak algılanıyor. Yani diğer işaretler çözüm sürecini çok fazla bize göstermiyor ama söylemlere baktığınızda böyle bir durum söz konusu. Özgür Özel de bu yumuşamaya destek amacıyla son olarak bir manevra yaptı ve dedi ki 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda resepsiyonu Çankaya Köşkü'nde yapın, Atatürk'ün evinde yapın, bütün liderler gelsin, orada bir liderler zirvesi de yapılsın, çay partisi gibi olur, zirve gibi olur, nasıl isterseniz, ama bu diyalog artsın, artan diyaloğun Türkiye'ye faydası olur biçiminde bir çağrı yaptı. O çağrıya da henüz bir yanıt verilmiş değil. Yani iktidar kanadının bu yumuşamada, normalleşmede, bir takım sorunların çözümünde, istişarede nereye kadar esneyeceği gerçekten şu anda hiç belli değil. Çünkü işte 14 Mayıs seçimlerine baktığınızda öncesinde bütün propagandasını CHP'nin DEM'le işbirliğine ve DEM'in terör örgütüyle ilişkisine bağlamış ve bütün propagandasını bunun üzerinden yapmış bir iktidar var. Böyle bir işte 14-15 ay sonra böyle bir dönüş yapılır mı? Pozisyonda böyle bir değişikliğe gidilir mi? Ne kadar gidilebilir? Ne kadar esneyebilir? MHP bu işin ne kadar yanında olabilir? Onların hepsini önümüzdeki günlerde görme fırsatı elde edeceğiz.
Sayın dinleyiciler, reklamdan önce iki tane daha mesaj geldi, onları okumak istiyorum. Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimizden, Tayyip Erdoğan kaybetsin diye Türkiye'nin kazanımlarına üzülen, Türkiye'nin kaybetmesine sevinen milliyetçilikten, ulusalcılıktan bahsetmesin demiş. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz, Hamas liderinin öldürülmesine sevinen emperyalist güçler merak konusu 40 bin masum kişinin öldürülmesine sebep olan Netanyahu'nun ölümünden sonra da sevinecekler mi yoksa milli yas mı ilan edecekler demiş bu dinleyicimiz.
SBS Türkçeylesiniz.
Sayın dinleyiciler, Avustralya'nın devlet başkanı Kral Charles Avustralya yolunda bu akşam varacak 18 Ekim'de ve çarşambaya kadar 23 Ekim'e kadar Avustralya'da olacak. Bu süreçte Canberra ve Sydney'de çeşitli etkinliklere katılması bekleniyor. Melbourne'a gelmeyecek. Kral Charles ve Kraliçe Camilla Avustralya'da. Kanser teşhisi sonrası en kapsamlı resmi ziyaretine çıkan Kral Charles, Avustralya'da 5 gün kalacak. Kralın ziyareti beklendiği gibi ülkenin cumhuriyet olup olmaması tartışmalarını yine alevlendirdi. 75 yaşındaki Kral 3. Charles, tahta çıktığından beri ilk defa Avustralya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kraliçe Camilla ile beraber bir dizi resmi yemek, çelenk koyma töreni ve törenlere katılacak olan kral 5 gün boyunca Avustralya'da olacak. Kral ve kraliçenin pazar günü Sydney'de ve pazartesi günü de Canberra'da çeşitli etkinliklere katılması bekleniyor. Kralın annesi kraliçe 2. Elizabeth de ilk defa 1954'te Avustralya'yı ziyaret etmişti.
From early morning, the Queen and the Duke aboard the Gothic had responded to the cheers of welcome. But now they prepared to leave the liner, their home for so many miles. And in the royal barge, they continued across the huge harbour.
Such outburst of spontaneous affection.
Yolcu gemisiyle gelen kraliçeyi takip eden muhabir, Sydney limanında büyük bir sevgi seliyle karşılandı diyor. Peki Avustralya'nın devlet başkanı neden başka bir ülkede yaşayan bir kral? Avustralya'nın resmi yönetim şekli anayasal monarşi. Britanya sömürgeleşme sürecinin mirası olarak ülkenin Britanya monarşisine olan duygusal ve resmi bağının bir ürünü. Ülkenin günlük yönetiminde Kral Charles'ın bir rolü yok. Kralın yaptığı tek şey, başbakanın tavsiyesi doğrultusunda Avustralya'daki temsilcisi olarak bir genel vali atamak. Avustralya Anayasası ise genel valiye kral adına bazı kararlar alması için yetkiler tanıyor. Genel valinin uyguladığı yetkiler olsa da normal süreç içinde bu yetkileri başbakan ve diğer bakanların tavsiyesi doğrultusunda kullanıyor. Genel vali Sam Mostyn, kral ve kraliçeye modern Avustralya'yı tanıtmak istediğini söyledi.
The conversations I'll be having with the king really go to showing him a modern Australia. He's a modern king.
Kral ile görüşmelerimde ona modern Avustralya'yı tanıtacağım. O modern bir kral. Son derece önemli bir dizi görüşmemiz oldu. Çok sıcak ve kibar. Ülkemize çok bağlı ancak Avustralyalıların ülkenin geleceğini nasıl şekillendireceğini de önemsiyor. Yazdığı bir mektupta ülkenin gelecekteki anayasal rejiminin kararını Avustralya halkının belirleyeceğini söyledi. Ben de bu söylemi destekliyorum. Bu karar hep Avustralya halkında olacak diyor. Kral Charles aynı zamanda Britanya dışında 14 İngiliz devletler topluluğu yani Commonwealth ülkesinin de devlet başkanı. Avustralya ziyaretinden sonra Samoa'da İngiliz devletler topluluğu devlet başkanı toplantısına katılacak. Sydney Üniversitesi'nden tarih doçenti Cindy McCreary Samoa'daki toplantının çok önemli olduğunu söylüyor.
We know it's going to be his first international visit other than a brief visit to France since becoming king and the first visit.
Kral olarak tahta çıktığından beri Fransa'ya yaptığı kısa bir ziyaret dışında ilk uluslararası gezisi olacak. Kral olarak ilk defa bir İngiliz devletler topluluğu üyesi ülkeyi yani Avustralya'yı ziyaret ediyor. Bu açıdan önemli. Ancak bana sorarsanız bu gezinin en önemli ayağı Avustralya ziyareti sonrası Samoa'daki devlet başkanı toplantısı. Orada İngiliz devlet Devletler Topluluğu üyelerine seslenecek. Charles için önemli bir etkinlik. Samoa'da İngiliz Devletler Topluluğu Başkanı olarak konuşacak. Buradaysa Devlet Başkanı olarak diyor. Kralın ziyareti öncesi ortaya çıkan bir mektup Avustralya'da Cumhuriyet tartışmasını yeniden alevlendirdi. Avustralya Cumhuriyet Hareketi'ne 13 Mart'ta gönderilen mektupta kralın sözcüsü Avustralya'nın cumhuriyet olup olmamasını Avustralya halkının karar vereceğini söylüyor. Avustralya Cumhuriyet Hareketi'nin eş başkanı Esther Anatolitis mektubun içeriğini olumlu bulduklarını söylüyor.
We were delighted with the reply, which of course said that the future Australian Republic is a matter for the Australian.
Ülkenin geleceğinin Avusturya halkının elinde olduğunu söyleyen cevaptan memnun kaldık. Avusturya çapında on binlerce üyemiz ve destekçimiz var. Halk arasında genel tutumunda farkındayız. En son araştırmamız halkın %92'sinin ülkenin gelecekte cumhuriyet olmasına olumlu baktığını gösteriyor. Genel tutum bu yönde. Olay artık sadece zaman meselesi diyor. Doçent McCreary, kralın cumhuriyet hakkındaki görüşlerinin pek yeni olmadığını, Britanya Sarayı'nın 2. Dünya Savaşı sonundan beri bu tutumu paylaştığını söylüyor. Avustralya 25 yıl önce cumhuriyet olup olmamayı bir referandumda oyladı. İki ayrı anayasal değişiklik öne sürülmüştü ancak ikisi de reddedildi. Doçent McCreary'ye göre referandumda zamanlama çok önemli.
We of course had a referendum on whether or not to become a republic back in 1999.
1999'da cumhuriyet üzerine bir referandum yaptık. Mevcut Albanese hükümetinin de parlamentoda yerli sesi referandumu gündemiyle iktidara geldiğini biliyoruz. Eğer ses referandumunun sonucu hükümetin istediği yönde olsaydı bir sonraki halka götürülecek konu cumhuriyet olacaktı. Parlamentoda yerli sesi reddedilince hükümet cumhuriyet konusunun referanduma götürülmeyeceğini açıkça belirtti. En azından bu hükümetin böyle bir niyeti yok. 2025'te yeni bir federal seçim olacak diyor. Monarşi yanlılarının tutumunda da bir değişiklik yok. Avustralya Monarşi Ligi'nin sözcüsü Alexander Waltz, kralın Avustralya'nın yönetim sistemi hakkındaki sözlerinin yeni olmadığını söylüyor.
I'm not surprised by that position at all. That was the position of our late queen, the king's mother. And I think that the position.
Kralın duruşu beni şaşırtmadı. Kralın annesi, kraliçenin de tutumu aynıydı. Bence bu tutum aynı zamanda anayasal monarşinin en önemli özelliğini öne çıkarıyor. Devlet başkanımız iç işlerimize karışmıyor. Bence bu çok önemli. Seçim hakkını halka bırakıyor. Siyasiler için aynı şeyi söylemek güç. Bize ne düşündüklerini söylemek konusunda çok hevesliler. Ancak kral kararı halka bırakıyor. Ki bu da en demokratik opsiyon. Bence doğru karar diyor. Kralın taht giyme törenine katılan Başbakan Anthony Albanese, cumhuriyet yanlısı. Önümüzdeki dönemde cumhuriyet konusunda ikinci bir referandumun mümkün olduğunu söylüyor. Sayın dinleyiciler, Kral Charles ve Kraliçe Camilla bu akşam itibariyle Avustralya'ya varacak. New South Wales ve Avustralya başkent bölgesinde de ziyaretleri, 5 günlük ziyaretleri boyunca olacaklar. Pazartesi günü ve salı pazartesi günü Canberra'da olacaklar. Salı günü de sabah öğleden sonra Opera House'ta halkı selamlayacaklar. Çok detay verilmiyor programları hakkında güvenlik açısından. Camilla'nın Sydney'de bir kütüphaneyi ziyaret edeceği biliniyor. Çeşitli Avustralyalılar ilk ulus temsilcileriyle görüşecek kral ve kraliçe. Sayın dinleyiciler, şimdi size bu hafta sonu beklenen spor gelişmelerini haber vermek istiyorum. Türkiye'de Süper Lig'de Kayseri, Gaziantep, Trabzonspor, Başakşehir, Eyüpspor, Göztepe, Antalya, Galatasaray, Sivas, Hatay, Beşiktaş, Konya, Samsun, Fenerbahçe, Alanya, Kasımpaşa ve Bodrum, Rize maçları var. Maç fazlası olan Galatasaray lider, Samsun ikinci sırada, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir'de 3-4-5'i oluşturuyor. Avustralya A Ligi'nde ise bu akşam Central Coast Melbourne Victory maçı var. Diğer maçlar hafta sonunda oynanacak. Auckland, Brisbane, Newcastle, Melbourne City, Western Sydney, Sydney, Wellington, Western United ve MacArthur, Perth Glory. Evet sayın dinleyiciler, bu haftaki son bölümünde sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki yayınımız 21 Ekim Pazartesi günü. Yani Pazartesi günü 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.
Ohio seniors, make the right call for better Medicare benefits with Medical Mutual. Call 1-866-966-9338 to find a plan today. Enroll by December 7th.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.